Şimdi kavramın kendisi
24 24 demiş. Ya, 2009.
Yani etimolojik bir yaklaşım.
Evet, etimolojik.
Yarma sözcüğünden türeterek görüşülmüş. Bu kavramsal bir yaklaşım olmuyor.
Değil. Tabii. Ama dilin kavramı anlatması şey bir üstünlük ve bunu Türkçe ve Almanca yapıyor. Urteil'in o ve yargı.
Almanca'da mı böyle?
Almanca'da öyle. Orada da Teilen bölmek demek, bölüm demek ya da bölmek demek. Yani Urteil'in kök bölme gibi bir şey. Türkçe'de de yargı sözcüğü şeyden, yarmadan getirilmiş. Onun daha başka semantiği konusunda benim bir ön bilgim yok. Yani yargının, yarılmanın neden yarma ile, pratikte yarma ile nasıl ilişkisi olduğunu ben bilmiyorum. Bir şeyi vardır, bağlantısı vardı. Geçenlerde birisi söylemişti. Şimdi bu kavram neden yargıya dönüşüyor? Ya da yargı nedir? Yani şimdi mantık bilimini incelerken ya da mantığın gerçeğini bulmaya çalışırken başka bilimlerde olduğu gibi davranmamız gerekiyor. Yani önce bir tasarımı alıp ondan sonra onu mantıksallaştırmamız gerekiyor. Bunu yaparsak mantık bilimi daha kolay anlaşılır. Yani nasıl Öklides teoremini, pardon Pisagoras teoremini şey yapıyorsak, tanıtlamadan önce de biliyoruz, tanıyorsak ya da yapılması gereken şey o tanınan şeyi bilgiye çevirmek ya da bilinen şeye çevirmek. Şimdi Tin'in görevi bölümünde...
Yani kavram evrensel olan ve belirli olan dedik ama kavrama evet. Girerken bunu söyledik. Aslında yargı bunun ortaya koyuluşu demek. Yani evrenselliğinin ve belirliliğinin ya da tikelliğinin tamam. Serilmesi demek. Ama bunun daha açılmaya...
Bunun mantıksal olarak nasıl yapıldığını görmemiz gerekiyor. Şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Yargı, tasım... Tasım çok fazla tanıdık bir şey değil, terim değil gündelik yaşamda. En azından üzerinde durulan, öğretilen bir şey değil ama sürekli olarak yapılan bir işlev. Yani... Şimdi şeyden hareket ediyoruz. Tin'in görüngü bilimiyle ön sözde Hegel'in bir şeyi vardı. Güzel bir anlatım vardı. Tanınan, salt tanıdık olduğu için bilinen değildir. Hatırlıyor muyuz? Yani tanımak ve bilmek... şimdi burada sözcük oyunu falan yok. Yani Hegel bilgiyi şeyden ayırıyor. Kaba tanışıklıktan ayırıyor. Yani Sümerler Pisagor teoremini biliyorlardı. Ya da dik açılı üçgenin kenarları arasındaki teoremi ya da bağıntıyı biliyorlardı dersem gündelik konuşmada hiçbir problem yok. Ama bilgi olarak bilgiyi düşünüyorsam, gerçekten bilgi kavramını ayırt ediyorsam o zaman Sümerler o bağlantıyı ya da bağıntıyı biliyorlardı demem doğru değil. Çünkü Sümerler'de ve Babil'lerde ve Mısır'larda Pisagor üçgenindeki ya da dik açılı üçgendeki bağıntı tanıtlanmış değildi. Dolayısıyla bilmiyorlardı o bağıntıyı ya da o teoremi. Ve o teoremin bilinmesi bu kolay açık bir şey mi? Evet. Tanıtlama gerektiriyordu. Yani şimdi şeyde başka bilimler...
Kuramsal olarak,
başka bilimler,
biliyorlar, kuramsal olarak bilmiyorlar.
Güzel, kuramsal olarak ya da kavramsal olarak bilmiyor. Dolayısıyla bilgi diyemeyeceğiz onu. Yani doksa diyebilirdik ya da görüş diyebilirdik. Ya da sanı diyebilirdik. Ya da görgül bilgi diyebiliriz. Görgül bilgi şey değil, bilgiyle aynı şey değil. Bazen insanlar bilimsel bilgi deme gereksinimini duyuyorlar. Yani bunu ben normal sıradan bilgiden ayırıyorum diye vurguluyor bilimsel bilgi diyen birisi. Yani çünkü insanlar gündelik yaşamda kavramla yaşamıyorlar. Tasarımlarla yaşıyorlar. O yüzden de şey aslında şeyi konuşmuştuk geçen çarşamba. Yani insanların bir entelektüel birlik sağlamaları şeyle nereden geliyor tıkırtın?
Tamam,
o hep geliyor şey makineye. İnsanların entelektüel bir birlik sağlamaları ancak ve ancak o bilinçlerini tasarım düzleminden kavram düzlemine yükseltmeleriyle olanaklı olur. Yani onun dışında insanlar birbirine yabancı, hatta birbirine düşman olacaklar. O ayrımlardan ötürü. Yani pratik düşmanlık bile en sonunda kuramsal zıtlığa ya da karşıtlığa bağlı bir şey. Aslında şey, insanların birbirleriyle kuramsal olarak ayrı olmaları için hiçbir neden yok. Hepsi özel olarak aynı logos, aynı kavramsal yapı taşıyorlar. Şimdi o zaman yargının ne olduğunu Yargıyı tanıyoruz, kavramı tanıyoruz ama onları bilgiye yükseltmemiz gerekiyor. Değil mi? Yapacağımız şey, yargı nedir? Yargı yargıyı bir de önermeden ayırmamız gerekiyor. Önermeyi de gündelik yaşamda biliyoruz. Yargı ve önerme arasındaki yani gündelik yaşamda birinin, gündelik kültürden bir insanın kalkıp yargı ve önerme arasında şu ayrım vardır dediğini ben hatırlamıyorum. Ya da öyle bir bilgi olduğunu sanmıyorum. Yani
fark olduğunu bile bilmiyor.
Evet. Yani kimse dediğin gibi fark olduğunu bile bilmeyebilir ve onları birbirine indirgemeye çalışabilir. Şimdi gündelik yaşamda önermeyi biliyoruz. Özne ve yüklem. Yine yargıyı biliyoruz ama yargının üzerine gündelik kültür çok fazla düşünmüyor. Yani hukukçular bile düşünmüyorlar. Onun nereden geldi, ne anlama geldi? Yani bir hukukçuya, bir anayasa profesörüne gidip yargı nedir diye sorduğunuz takdirde emin olun şey, doksa düzeyinde bir yanıt alacaksınız. Yani onun bilgi düzeyinde bir yanıt almayacaksınız. Doğru mu? Çünkü bu nasıl olsa yargıda bulunuyor. Yani fizikçi de uzayın ve zamanın ne olduğunu bilmeden onları kullanabiliyor. Hakim de öyle. Yargıda bulunuyor ama yargı nedir? Ayrık yargı nedir? Hipotetik yargı nedir? Kesin yargı nedir? Apodiktik yargı nedir? Bilmem vesaire vesaire. Yani bu olumsuz yargı, sonsuz yargı nedir diye sorduğun zaman şaşıracak. 1999 yeryüzündeki hukukçuların, yargıçların sonsuz, olumsuz yargının ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikirleri yok.
Yani, yargı için bunu bilmeleri mi lazım?
Bunları bilmeleri gerekmiyor yargının. Yani fizikçi de uzay üzerine hesaplar yapabilmek için uzayın ne olduğunu bilmesi gerekmiyor. Bu nasıl oluyor? Bu enteresan bir şey. Evet. Yani insanlar devlet kuruyorlar diyorduk. Devletin ne olduğu konusunda bir fikirleri yok. Ama devlet kuruyorlar. Yasa yapıyorlar. Yasayı bir Antigone biliyor. Yani geri kalan hiçbirinin yasa konusunda bir fikri yok. Nereden geliyor yasalar? Bilmiyor. Antigone bilmediğini söylüyor. Nereden geldiklerini kimse bilmiyor istiyor.
Ama realiteyle arasındaki farktan herhalde.
Ama daha çoğunlukla...
Şöyle nasıl?
Kavramla realite arasındaki farktan ve işte o edimselleşme sürecinde insanoğlunun yaptığı bir şey bu belki.
Hangisi? Biraz daha çok. Yani tamam, yani, önemli bir nokta.
Yargıyı bilmeden yargılamak.
Evet. Uzayı bilmeden evet, fizik yapmak.
Yani kavramın ne olduğunu çıkarsayana kadar kavram için söyleyeceğimiz şeyler hepsi yargı mıdır?
Her şey yargı. Her şey. Yani Hegel ne diyor? Her şey das thing. Yani thing şey anlamında her şey yargıdır. Eğer Kant'a dönersek Kant da Allah'ın yaptığı bütün işlemlerin yargıya indirgendiğini söylüyor.
Bilgi de yargı mı sonuçta?
Tabii bilgi de bir yargıdır diyor. Kant'ın yargı üzerine birkaç görüşü var. Onlar önemli. Şimdi Arius'ta sayfa B93'te ya da A68'de anlak bu kavramları onlarla yargıda bulunmanın dışında başka hiçbir yolda kullanamaz. Açık mı? Anlak diyor kavramlarla ancak yargıda bulunabilir. Anlak dediği genel düşünme yetisi. Kavramların yaradığı tek iş yargıda bulunmak. Yani biz bound diyoruz değil mi? Kavramlar arasındaki şey dizge dediğimiz zaman kavramların bağıntılarından oluşan bir bütünsel düzenlemeyi anlıyoruz. Yani dizgenin şimdi varlık yokluktur dendiği zaman ya da varlık ya da varlık ve yokluğun birliği oluştur dendiği zaman bütün bunlar şey genel olarak düşünürsek yargı değil mi? Önerme de diyebiliriz. Yani önerme demenin bir sakıncası yok. Ve eğer kavramları bu önerme yapısı içine ya da yargı yapısı içine getirmezsek o zaman bilgiden söz edemeyeceğiz. Çünkü varlık ve yokluk dediğim zaman
birbirine değil, bir şey yok.
Evet. Varlık ve yokluktur. Varlık yokluktur. Koşarsa onları bağladığım zaman o şey olabilir, bir yargı olabilir ve o zaman bilgi olup olmadığını düşünebiliriz. Buna göre tüm yargılar tasarımlarımız arasındaki birlik işlevleridirler. Kavram demiyor burada, tasarım diyor. Düşünceler, genel düşünceler arasındaki birlik işlevleri. Biraz aşağıda ama anlayan tüm edimlerini yargılara indirgeyebiliriz. Anlayan tüm edimlerini, yani uslanlama dediğimiz şey, tasımlama ya da çıkarsama dediğimiz şey, o da yargıya indirgenebilir ya da yargıdan olur. O da bir yargı biçimi.
Şöyle bir şey kuşlamlama yapacak yanlış olur mu siz? Yani bilgi dediğimiz şeyin bilgi olabilmesi anlamında, çünkü bizim anladığımız anlamda kesin bilgiden söz ediyor olmamız lazım, değil mi?
Evet.
Yani bir yargının yargı olabilmesi için kesin bilgiyi içeriye olması lazım.
Hayır. Yargının yargı yanlış olabilir. Form olarak ve içerik olarak
yanlış olabilir.
Olabilir. Yani ben çiçek hayvandır diyebilirim. Bu ona yanlış uymayan bir... Ama yargı biçimini taşıyor. Ama içerik olarak yanlış. Yani yargının yanlış olmaması var. Uyumsuz olabilir. Ne demek istedin? Neye varacaktın?
Ben şuraya varacaktım. Kesin bilgi içeriyor olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kesin bilgiye ulaşmak için de mutlaka bir uslamlama sonucu oraya varmış olmamız gerekir diye düşünüyorum.
Uslamlamaların kendileri yargılardan oluşuyor diyor Kant. Örneğin bir uslamlama örneği verirsen, onu zaten yargıyı kullandığını bulacağız.
Yani tasım dediğimiz şeyi kastediyorsan uslamlamayla,
evet.
Yani
uslamlama nedir? Uslamlama
muhakeme dedikleri.
Ben şunu yani. Şöyle yaparsam, bunu böyle yaparsam, akıl yürütü değil mi?
Bir sonuç çıkartma.
Evet.
Argüman anlamında.
Uslamlama, argüman anlamında. Reasoning.
Kasım tam olarak kıyas mı?
Bağıntı yine bir bağıntı.
Kasım kıyas mı?
Kıyas.
Kıyas ne demek? Karşılaştırma demek.
Evet, evet.
Ama tasım... Kayese.
Kayselendirme gibi bir şey.
Kayese.
İşte mi?
Tasım o.
Tasım. Arif. Karşılaştırma mı tasım peki?
Öyle biliyorum. Hem
akıl yürütmediyoruz. Akıl yürütmeden karşılaştırma olmuyor.
Tasım. Karşılaştırma çok
tasım,
genel.
Kayese. Evet.
Yani orada... bilmiyorum
yani
belki...
Çıkarsama
de...
daha
iyi. Yani.
Çıkarsama daha iyi. Yani çıkarsama... Çünkü tasım yargılardan oluşuyor. Yani kavram, yargı kavramlardan oluşuyor. Yargının yapı taşları kavram diyebiliriz, kavramlar diyebiliriz. Ama tasıma geldiğimiz zaman orada artık yapı taşları olarak ilk anda önermeler ya da yargılar var. Bunların bağlantısı var, önermelerin bağlantısı. Yani bir büyük öncül alıyorsun, bir genel önerme getiriyorsun. Onun yanına bir tane küçük öncül koyuyorsun. Ve o ikisini karşılaştırarak mı varıyorsun biliyor musun? Karşılaştırma, oradaki mantıksal işlem zaten bizim anlayacağımız şey.
Mantıksal işlem kavramların birbiriyle ilişkisini değerlendirerek, irdeleyerek, işte uslamlama dediğim şey o, oradan bir sonuca var, bir bilgiye var.
O tasım.
Bu yargı diye düşünüyorum yani. Bir anladığım anlamda yargı diye düşünüyorum.
Kavramları karşılaştırıyor.
Tabii o kavramların
yani şimdi bir dakika Hegel'in dediği şeyi alalım. Yani. Hegel'in verdiği örneği alalım. Gül kırmızıdır ya da kar beyazdır. Bunları beğenmiyor aslında ama biçimsel olarak bunlar yargı, özne ve yüklem ya da tekil ve evrensel bağıntısını gösteriyor. Şimdi burada karşılaştırma ya da uslamlama dediğimiz şey nerede? Yok mu? Şey yok. Bir zincirleme reaksiyon yok.
Yok.
Sadece kar beyazdır.
Sonuç var.
Şimdi ikisi aynı şey değil zaten. Kar beyazdır dediğin zaman daha doğrudan bir birliktelik ve bir tanım veya nitelik var. Gül kırmızıdır dediğin zaman aynı şey yok. Gül sarı olabilir ama kar siyah olamaz. Kar beyazdır.
Evet.
Yani dolayısıyla böyle bir bağıntı var.
Bağıntı?
Yani gül kokulu olabilir, tamam. Gülün niteliklerinden söz ediyoruz. Kırmızı da gülün niteliklerinden bir tanesi. Sarı gül de olabilir, beyaz gül de olabilir.
Evet.
Ama kar soğuktur ve beyazdır. Doğrudan doğruya karı belirleyen nitelikler bunlar.
Yani kar
kırmızı olması niye pembe, aynı şey
kar
değil yani.
Pembe olması. Ankara'da efendim? Ankara'da kar griydi mesela.
Evet, gri.
Ya o kirlenmeden mi?
Ama griydi.
Şimdi o şey değil yani. Geçer mi? Başım gözüm. O aynı şey değil.
Yani karın beyaz olması onun tözü olmak zorunda değil. Karın tözselliği onun sudan oluşması ve soğuk olması, donmuş olması, yani kristalli olması. Renk tabii ki önemli gibi görünüyor ama kar kirlenebiliyor ve o beyazlığını kaybedebiliyor. Yani pembeye boyarsan, havaya bir şekilde pembe pigment karıştırırsan kar pembe olabilir. Yine de kar olabilir.
Yani o tabii doğal Doğa yani yasası olan bir şey değil.
Değil. Su eğer...
Doğa yasası sonucu olan bir şey değil.
Arı su şeyi bırakıyor tabii. Arı su hiçbir zaman içine pigment almıyor. Renklendirici hiçbir şey almadığı için kar renksiz ya da beyaz oluyor.
Daha dolaylı bir ilişki olmakla
yani. Şimdi yargı kavramdan geliyor ve tasımlar yargılardan oluşuyorlar. Yani burada bir şey var, bir hiyerarşi var. Tasım, uslamlama dediğimiz şey. Yargıdaki uslamlama, yargıda yarma var. Yani usum işlevi bu. Ama bu yarma, uslamlamayla aynı şey değil. Ya da daha benzer terimler kullanırsak, bir tarafta yarma var, öte tarafta çıkarsama var. Yani çıkarsama diyebiliriz. Çünkü çıkarsama şuydu, bir kavramda kendinde olanın belirtik olması ya da kendi için olması. Yani bir şeyden çıkarsama, var olan bir şeyin çekilip alınması. Yani şey değil, olmayan bir şeyin alınması değil. Olan bir şey ama potansiyel durumda olan bir şey. Kavramın karakteri şeydi, öteki alanlara göre, yani varlık ve öz alanına göre kavramın karakteri gelişmeydi ve gelişmenin anlamı, bunu hep bunları bilmiyorum tam oturtabildik mi kafamızda ama gelişme denen şey kavrama özgü devim, yani kavram alanında kavramın devimi gelişme biçiminde oluyor. Varlık alanında geçişti, öz alanında yansımaydı, kavram alanında gelişme. Gelişme de şey demek, bir potansiyel durumun edimsel duruma geçişi, yani kavramın yargıya geçişi, kavramın gelişmesi, yargının tasıma geçişi yine kavramın gelişmesi, gelişme. Çünkü o ön aşamalar Hegel'in şeyine göre, ben o Hegel'in uslanmamasını şey yapıyorum ya da Hegel'in öncülüğü üzerine uslanmama yapıyorum. Orada gelişmeden söz ettiğimiz, kendisi gelişmeden söz ediyor ve yani her aşama kendi sonrasını kendi içinde potansiyel olarak kapsıyor ve çıkarsama dediğimiz şey o potansiyelin aktive olması ya da açığa çıkması. Çıkarsamanın anlamı bu. Yani çıkarsama kavramlar arasındaki bir ilişki olarak görülürse o zaman bir kavramın bir şeyin çıkarsanmasına izin vermesi demek o şeyi kendinde potansiyel olarak kapsıyor olması demek. Yani şapka içinde ancak tavşan varsa o tavşan oradan çıkarsanabilir ama çıkarsanmadığı sürece tavşan orada potansiyel tavşan olarak var. Kendinde tavşan olarak var. Yani bu açık mı? Eğer o yani bir tür şey görünmeyen, o yüzden de implicit diyor İngilizce'de ya da bir örtük diyoruz. Yani örtük tavşan ne demek? Görünmeyen tavşan demek. Üzeri örtülü.
Eski bir de zımmi.
Zımmi tavşan. Evet. Bu ancak çıkarsanabilir. Şimdi tasımda olan şey de bu. Yani bir yargı aşamasında...
Çıkarsamayı yapan düşünce...
İşte bu çıkarsamayı yapan düşünce, düşüncenin motoru dediğimiz şey. Yani diyalektik. Düşüncenin... Bu şey demek, ne demek? Düşünce nasıl oluyor da ileri gidiyor? Yani ne onu dürtüyor, ne onu itiyor? Ne deviniyor, onu devindiriyor. Neden deviniyor? Şundan deviniyor. Bir kavramda potansiyel olarak bulunan şey... Soğuk mu oldu?
Tamam.
Potansiyel olarak bulunan şeyin mantığı kendini açığa çıkartmak, ortaya atmak. Yani belirtik yapmak. Örtük olanın anlamı kendini belirtik yapmaya belirlenmiş olmak. Örtük olan zorunlu olarak belirtik olacak. Ya da örtük olan ve belirtik olan bir. Şimdi kavramın mantığı ya da kavramın devimi dediğimiz şey, o uslamlamayı yaptıran şey, düşünceyi dürten şey, aynı zamanda da bu örtüklük ve belirtiklik ilişkisi. Yani potansiyel olan şey, örtük olan şey kendini ortaya koymak zorunda. Bu, şimdi real dünyada bir potansiyel durum şey olabilir, hemen kendini o anda zamansal olarak askıya alabilir. Yani bir barajın arkasında potansiyel su birikimi var. Değil mi? Tonlarca su var orada ve orada bir potansiyel enerji var. O enerji örtük, o örtük olarak örneğin elektrik enerjisi. O örtük olarak bizim burada kullandığımız enerji vesaire. Yani
barışın örtük olarak bir tehdit.
Bir sürü şey aynı zamanda. Çok anlama gelebilir. Ama Orada bir zaman real dünyada real dünyada örtük olan ve belirtik olan ya da potansiyel olan ve edimsel olan arasındaki birlik doğrudan doğruya görünmüyor. Yani mantıkta zaman yok. Eğer baraj şey olsaydı, mantıksal bir kendilik olsaydı potansiyel olarak, o zamansız olarak kendini tehdide, gözdağına, dolayısıyla bir yıkıma, bir felakete dönüştürecekti. Ya da enerjiye dönüştürecekti. Ama zamansız olarak. Yani mantıksal olarak düşünürsek baraj hem enerjidir, hem potansiyel bir enerjidir, hem de kinetik enerjidir.
Neden Redkin'in öncelik sonralığı gibi birbiriyle olmaksızın tam olarak bağlı, saltık olarak evet, bağlı olması gibi olur?
Zaman, mantıkla realite arasındaki ilişkiyi evet, buradan çıkarabilirsiniz. Yani mantık ve realite, realite mantıksız değil. Realitede baraj gördüğümüz zaman biliyoruz ki orada bir potansiyel durum var, bir anzih var, bir kendinde var. Onun enerjiye dönüşmesi, yani potentia var. Platon'un deyimiyle potentia var. Onun enerjiye dönüşmesi realitede zamanı ilgilendiren bir şey. Ama mantıkta potentia ve energeia bir. Ayrılamaz. Neden? Yani arı mantıkta biz şeyi düşünmüyoruz. Barajı, suları, ışığı, elektriği falan düşünmüyoruz. Genel olarak enerjiyi ve genel olarak potansiyeli düşünüyoruz. Potansiyel ve enerji bir. Neden? Çünkü şey, kavramsal olarak bağlılar.
Mantıkta öyle.
Arı mantıkta. Evet. Realiteye döndüğünüz zaman orada da her şey enerji, her şey dinamis ve her şey enerji. Ama bu şey, zaman realite zaman için değişiyor. Yani realitede zaman var. Şimdi kavramın kavramın devinmesiydi bizim ilgilendiğimiz şey. Yani insan neden ilerliyor, neden gelişiyor? Tarih neden bir hedefe, ereğe doğru gidiyor. Bunlar yani bir şey devindiriyor bunları. Evren neden deviniyor? Niye bir dinginlik, statik bir durum yok da dinamik bir durum var? Bu dürtü nereden geldi? Yani şey diyebiliriz, Tanrı sorusunu başka türlü sorabiliriz. İlk devindirici neydi? Çünkü devin ya sonsuzdan beri var diyeceğiz ya da yoktu ve bir başlangıç noktası var ve bir şey ona devindiriyordu. Evet. Evet, kendine yani nedeni. Evet. O zaman diyeceğiz ki devimi devindiren bir şey yok. Devim hep vardı ve aynı zamanda da kendi kendine devindirdi ya da devimin etkisi ve nedeni birdi. Yani kasus suyun anlamı o. Peki o zaman soru şey, yine de soru ortada. Devim dinginliği. Devim şey, evet, evet, potansiyel dediğimiz şey dinginlik. Evet. Yani devim ancak dinginlik olursa olsun, olabilir. Potansiyel
bu
olursa.
Bu kavramın özel şeyi her zaman evet, ilerlemesini.
Evet, dinginlik varsa evet, devim olacağı için dinginlik diyoruz. Yani şeyi düşünebilir miyiz? Artık onu geçmiş olmamız gerekir. Devim olmadan dinginlik kavramı olanaklı değil. Çünkü dinginlik devimin yokluğu demek. Ya da devim dinginliğin yokluğu demek. Ya da olumsuzlanması demek. Yani mantıksal olarak ve reel olarak bu ikisi birbirine bağlı. Yani bir devim varsa, atomlar devime geçmişlerse o zaman onlar dinginliği yatsıyarak devime geçiyorlar ve o dinginliği yatsımak ve devime geçmek bir enerji demek. O zaman o enerji nereden geliyor?
Yani tersinden bakarsak.
Yani atomun çevresinde, atomun çevresindeki elektronları döndürmeye başlayan o, onları böyle şey gibi diyelim, örneğin bu tasarım. Ama orada bir devim var. O devimi tetikleyen faktör ne?
Kavramın kendisi.
Nasıl oluyor?
Kavramın kendini koyuş biçimleri. Yani o potansiyel dediğimiz de aslında kavramın kendini bir kıpıda, bir momentte koyuş şekli değil mi? Yani o kendini eksik bir şeyle veya bir şekilde öyle edimselleştiriyor. Veya olgusallık dediğimiz şey, kavramın yine kendini...
Devim ve dinginlik koyuş kavramlarını düşünerek onları kullanarak...
Nasıl oluşturuyor? Felsefi nerede oluşturuyor? Ne? Evet. Yani hiç başka bağlantı kurmadığını, kurmayarak bu söylediğini düşündüğüm zaman benim için hiçbir şey ifade etmiyor.
Yani dinginlik
devre geçiyor. Gerekli bağlantıları kurmadığın sürece bu söylediğinin hepsi boşlukta kalıyor.
Sen yani, devimden dinginliğe nasıl geçeceğiz?
Yani devimin olması için o düşüncenin illa olması gerekiyor. Yani düşüncesiz bir devim söz konusu değil.
Düşünce dediğimiz kavramın kendisinden evet. başka hiçbir şey
değil. Düşünce dediğimiz kavramın kendisi, evet.
Tamam, doğru. Kavramın üstüne de gelmiyoruz. Kavramın her kendini belirleyişi bir düşünce. Kavram kendini belirledikçe o düşünce oluyor.
Ya da düşüncenin kendisi bir belirlilik yaptıkça o kavram oluyor.
Yani o da belirli bir kavram ama bana öbürü yani daha doğru biraz gören.
Önceki o söylediğin hani kavramın evrensel olması, kavramın belirli olması, hani yargı evet. söylediğin yani zaman
aynı bağlı.
O düşünce belirli lendiği zaman kavram diyorsun. Yani düşünce içerisindeki bir bölüm o kavram, belirlenmişlik. Yani kavramı düşündüğü için düşünce belirlenmiş.
Ama şimdi belirlenmesi de farklı. Şimdi kavramın kendisi belirlendi. Yani şeyde de varlık alanında da bir belirlilik var.
Peki. Devrim için mantıksal realitede belki göstermek daha zor ama mantıksal olarak devrimin nasıl başladığını gösterebilir miyiz? Yani varlık kavramıyla başlıyordu Hegel mantık bilimine ve ilerlemesi gerekiyor. Bu ilerlemenin dışsal olmaması gerekiyor. Yani devrimini varlık kavramının kendisinin üretmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yani varlık kendi başına düşünüldüğünde dinginlik demek.
Ama yalnızca. Kendi başına düşünülmüyor. Varlık dediğimiz anda yokluk diyoruz. Evet, başlangıç dediğimiz anda sonu söylüyor.
Evet. Peki Parmenides neden öyle düşündü? Yani Parmenides de varlık dedi ve Parmenides varlık dediği zaman onun arkasından söylediği şey devrim yoktur, değişim yoktur. Yalnızca varlık vardır.
Özdeşlik, dedi. Kendisiyle özdeşliği düşündü bir tek. Onun karşılığını düşünmedi. Yani karşıtıyla ilerliyor düşünce. Evet. Karşıtı olmazsa ilerleyemez. Orada kendi
o zaman karşıtı olması şu demek, varlık hem kendisi hem değil.
Evet.
Yani hem kendisi hem başkası.
Varlık dediğin zaman kendisi dinginlik demek dedi.
Evet.
Ama varlık deyip de kendisi dinginlik dediğimiz zaman o zaman oluş sürecini kabul edemez duruma geliriz.
Evet.
Nasıl kabul edelim? Oluşu reddetmek zorunda kalırız.
Ve reddediyor Parmenides ve Zenon.
Evet.
Çünkü öyle diyorlar. Yani varlık dinginliktir, devrimsizliktir. Oluş diye bir şey yoktur. Oluş sadece bir görünüyordur. Görünmüştür, görünüyordur.
O zaman bu, varlığı, kavramdaki o zaman kavramdaki gelişimi reddediyorsun.
Varlığıyla kavramı arasındaki gerilim değil mi aslında? Yani o şey varlığıyla evet. kavramı arasındaki devrimden doğan bir şey değil mi? Yani devrim dediğimiz bunun bizzat kendisi değil mi?
Devrim dediğimiz şey şuydu, yani varlığı kıpırdatmak, varlığı ilerletmek.
Varlık ve nasıl varlığı ilerlet... varlığında özdeşlik olarak olursa, ana ilerlemez. Özdeşlik olarak düşünürsek ilerleme imkanı
yok. Özdeşlik ilerlememeyi anlatıyor, evet. değişmemeyi anlatıyor. Yani diyorduk ki her şey, ama var olan her şey hem kendisi hem de kendi başkası. Eğer yalnızca kendisi olsaydı,
dinginlik olurdu.
O zaman değişim olmazdı, dinginlik olurdu. Yani ben yalnızca kendim olsaydım, sen yalnızca kendin olsaydın ve başkası olmasaydın, özdeşlik olsaydın, kendine özdeş olsaydın, kendinle aynı olsaydın, o zaman sonsuza kadar Tanrı gibi değişmeden kalırdın. Yani değişim bir şeyin kendisinin olumsuzlanmasını gerektiriyor ve bir şeyin kendisinin olumsuzlanması için o kendisinin aynı zamanda başkası olabilme yeteneğini taşıyor olması gerekiyor.
Tanrı'nın değişmediğini...
Varsayıyoruz.
Söylemek de hipotetik değil mi? Varsayın.
Evet.
Varsayın.
Tabii. Yani Tanrı'nın yani değişmemesi.
Olmayan bir
şey.
Evet.
Tanrı'nın
değişmediği. Yani söyleyebiliriz. Tanrı hem belirler kendini hem de evrensellik olarak değişmeyendir demek de hiçbir yanlışlık yok.
Daha yine söyleyebiliriz. Yani ben özdeşliğim ve dinginliğin birliğini ya da diyalektiğin olmaması durumunda ki sonucu anlatmaya çalıştım. Yani değişmemek şey demek, yani özdeşlik ve bir soyutlama demek ve olanaksız bir durum demek. Yani değişmemek diye bir şey yok ve Tanrı'nın değişmediğini söylemekle Tanrı'nın olanaksız olduğunu söylemiş oluyorum.
Evet.
Çünkü değişmemek olanaklı değil.
Zorunlu olarak öyle bir evet. çıkarsama yaparsın.
Tabii. Yani Tanrı özdeşliktir. Yani Tanrı yoktur.
Gibi.
Evet.
Günaha girersin.
Peki yargıyla nasıl bağlantı kuracağız? Bir anda o bağları koptu geldi.
Yargıyla bağlantıyı nasıl kuracağız? Yargı
kavrama Ondan dolayı işte.
Şimdi kavramın devrimini yani kavramın devrimin, daha doğrusu devrimin kaynağı ne diyorduk? Devrimin kaynağı bir şeyin kendisi ve kendi karşıtı olması. Eğer yalnızca
yüzleştik... Doğası devrim değil mi zaten?
Çünkü uz karşıtlık içeriyor.
Evet.
Neden karşıtlık?
Doğası devrim yani.
Karşıtlık, bağıntı dediğimiz şeyin ta kendisi değil mi? Yani bir şey ve onun başkası. Bir şey kendisi, evet, aynı evet. zamanda kendi başkası. Yani bir şey hem kendisi hem de kendi başkası. Evet. Bir şey iki şey. Yani bir şey zaten ayrım içeriyor ya da karşılık içeriyor. Ve
biraz önce özdeşlik diye koyup ilerleyemeyiz dediğimiz şeydeki bile bir adım sonra hemen mantıksızlığı görüp onun aslında ne kadar ilerlemeye de müsait bir şey olduğunu insan bir adım sonra görüyor aslında. Yani o özdeşlikte bile hemen ardından ayrımın geldiğini
görüyoruz. Özdeşlikte ayrım geliyor arkasından. Yani
özdeşliğin kendisinde zaten birin karşıtlığı var.
Evet. Nasıl var?
Bayağı yani. Özdeş olabilmesi için birden fazla olması lazım.
Evet. İki olması gerekir. Ya da birçok şey. Birçok olması gerekir. Yani ayrım var. Ayrım olması yani. Gerekir. Ayrım karşıtlık değil ama. Yani ilk anda en azından ayrım
tabii karşıtlık. Ayrım karşıtlık değil. Tabii.
Değil. Ama bir ve çok karşılık evet. diyebiliriz. Evet. Biliyoruz. Yani mantık bilimini kurarken şeyden yararlanıyoruz. Doğalısın en son mantıksal işlemlerinden yararlanıyoruz. Onları bir yerde aksiyomatik olarak kullanıyoruz. Yani mesela bir ve çok karşılıktır derken bunun olmadığını düşünmüyoruz. Yani bu bir aksiyon bir bakıma. Dolayısıyla şey diyebiliriz. Doğal mantık biliminin kavramlarının, bağıntılarının tümü de aksiyomatiktir diyebiliriz. Yani tanıtlamaya gerektirmiyorlar çünkü kendileri tanıtlama ile birler, öyle diyebiliriz. Yani bir ve çok bir karşıtlardır dediğimiz zaman bu aksiyomatik diyoruz. Çünkü aksiyomun anlamı şuydu, tanıtlama gerektirmeyecek kadar açık olmak ve varlık ve yokluk birdir dediğimiz zaman bu bir tanıtlama gerektirecek olursa ikisinden farklı bir üçüncü terimi orada kullanmamız gerekecek ve yok öyle bir terim.
Orada çarşamba günü orada bir bey vardı, o itiraz etti. Mesela Descartes'in
Cogito ergo sum.
Cogito ergo sum. Yani düşünüyorum öyleyse varım da bir aksiyon değil mi diye sorduğum zaman evet. itiraz etti.
Evet.
Ama bence
olabilir, o itirazlar şey değil.
Yani hayır, hayır, ben sana soruyorum. Yani evet. Kişisel bir şey de, yani aksiyon gibi görünüyor.
Aksiyon
değil mi diye sordum zaten.
Şimdi aksiyonun özel bir tanımı var. Dolayısıyla her şeyin aksiyon olduğunu söylemek.
Yani apaçık olması ve tanıtmaya gerek olmaması.
Orada apaçık olan şey şu Descartes'e göre, cogito ergo sum diyor, Descartes bir tasım değil, dolaysızca yapılan bir çıkarsama. Yani cogito düşünüyorum demek ve düşünceden varlığı çıkarsamak bir tasım değil diyor Descartes. Aksiyomatik bir bağıntı ya da açık olan bir bağıntı. Yani düşüncenin ve varlığın birliği anlatılıyor. Cogito ergo sum da, değil mi? Cogito ergo sum, orada egoyu kaldırırsak, yani orada çünkü özne var. O özneyi bir anda unutursak düşünce ve varlık arasında bir bağlantıyı içeriyor ya da onu anlatıyor. Yani o açıdan cogito ergo sum kendisi de şu kitapta söylüyor. Burada söylüyor. Yani nerede olduğunu merak ediyorsanız indeksten bulabilirsiniz. Cogito ergo sum şey diyor, bir şeydir. Dolaysız çıkarsama ve tasım değildir diyor. Onu görelim aslında. Bir tasım değil. 139. sayfayı açarsanız 139. şimdi okuyayım o zaman onu. Onu şey yapalım, çözelim. Ama çevresine modern felsefenin bütün bir ilgisinin özetlendiğini söyleyebileceğimiz şu önermede yaratıcısı tarafından hemen dolaysızlık kipinde bildirilmiştir. Cogito ergo sum. Bu önermeyi bir tasım olarak görebilen biri, tasımın doğası konusunda onda ergo sözcüğünün bulunmasından daha çoğunu bilmiyor olmalıdır. Medius terminus nerededir? Şimdi, burada şey var, orta terim yok diyor Hegel. Ve bu terim hiç kuşkusuz tasım için ergo sözcüğünden çok daha özeldir. Ergo, cogito ergo sum. Ergo burada bağlaç. Yani o ikisini bağlayan terim ve İkisinin birliğini...
Yani Türkçe'de
Öyleyse, evet. Cogito ve sum. Sum şey, olmak demek.
Yani sum ondan ibaret.
Varlık demek, evet. Varım demek. Yani ve burada şey, bu sayfayı söyledim, 134. sayfa. Başka? Descartes'in kendisi de cogito ergo sum önermesini kesinlikle bir tasım olmadığını belirtir. Descartes'in kendisi belirtiyor. Bu uyutucu mu bunlar? Meditasyonlar da söylüyor.
Biz niye yargıya işlemiyoruz?
Yargıya geliyoruz. Yani doğru. Descartes ilkin der ki, düşünen varlıklar olmamız hiçbir tasımdan çıkarsanmamış belli bir birincil kavramdır. Yani düşünen varlıklar olmamız bir öncül kullanmıyor Descartes burada. Eğer büyük öncül kullanıyor olsaydı o zaman tasım yapısını şey yapacak.
Evet.
Tüm düşünen varlıklar vardır. Ben düşünüyorum. Öyleyse ben varım. Bu bir tasım olacaktı. Ama cogito ergo sum bu büyük öncülü varsaymıyor diyor Descartes.
Ama oradan şu sonuca varamayız. Yani tüm varlıklar düşünür diyemeyiz.
Değil.
Düşünülen her şey varlıktır diye.
Düşünülen her şey varlıktır. Yani şimdi yargıda şöyle bir şey vardı. Tekil evrenseldir. Evrensel tekildir. Bu yargının şeyi kendi mantığından, biçimsel mantığından, biçiminden gelen bir şey. Yani eğer tekil evrenselse, evrensel tekil demenin de hiçbir mahsuru yok. Hiçbir sakıncası yok. Dolayısıyla düşünen şey varsa, var olan şey de düşünür değil ama düşünseldir diyebiliriz. Ya da düşüncedir diyebiliriz. Yani düşüncedir demek, var olan bir şey düşüncedir demek, onun düşünceyle ya da kavramla anlatabileceğini anlatıyor. Yoksa yani şey demek değil bu, tinsel bir tözdür falan demek değil. Özdek var olan bir şey ve özdek bir düşüncedir demek. Ne demek? Onu bir düşünün, bir meditasyon yapın orada. Sen göreceksiniz şey ki örneğin özdeğin şey olduğunu, böyle tinsel bir töz olduğunu, ruhsal bir töz olduğu anlamına gelmiyor. Özdek
realite kavramıdır.
Evet, realite kavramdırla aynı şey. Yani realite kavramdır dendiği zaman realitenin bir kavram olduğunu, burada doğal bilinç biraz fantastik düşünüyor. Yani realite kavramla birdir dendiği zaman ya da realite kavramdır dendiği zaman realiteyi buharlaştırıldığını ya da hayaletleştirildiğini falan sanıyor.
Tasarımsal.
Evet, yani masallar alemine gidiyor doğal bilinç ve onun felsefenin öyle bir şey olduğunu sanıyor. Engels, Friedrich Engels bu konuda en çarpıcı örnek o, yani o okuyan bir insan, hatta yazı yazan bir insan. Yani Engels'in yanıldığı bir yerde doğal bilincin yanılması son derece şey, anlaşılabilir bir şey. Çünkü yani o biraz şey gerektiriyor, pratik gerektiriyor, kendine güven gerektiriyor, düşünceye güven gerektiriyor. Ve eğer realite kavramdır demek kafa karıştırıcı bir şeyse, ona benzeyen sayısız anlatım her gün şeyde kullanılıyor, gündelik yaşamda kullanılıyor ve onları da reddetmesi gerekiyor o kafaların. Cogito ergo sum, düşünce ve varlığın birliği ve yani olan her şeyin düşünce olduğunu söylemek, olan her şeyin, düşünülebilen her şeyin düşünceyle anlatıldığını söylemek anlamına geliyor. Ve şimdi...
Bu bir seninki açıklama oluyor.
Açıklama oluyor. Peki biraz daha o zaman ileri gidelim. Bu işin tam en köküne ulaşalım. Uzay ve kavramını düşünürsek, uzay kavramı ve uzayın realitesi, kavram ve realitenin birliği bize şeyi gösteriyor. Uzay hem realite hem kavramdır. Yani her şey aslında hem realite hem kavram olmak zorunda. Zamanın realitesi ve kavramını düşünelim. Zaman realitesi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Var olan zaman. Şu an yaşadığımız, içinde olduğumuz zaman. Şu an akan zaman değil mi? Realitesi zamanın bu. Bu her zaman şimdi ve zaman real bir şey. Realite ve kavramın birliği. Onu düşünüyoruz. Zaman varken bu kavramla ilgili. Yani yargıyla ilgili, ilgili değil demeyin, kavramla ilgili. Ve esas kavramın yargısında bunlar herhalde şey yapacak, işimize yarayacak. Burada en özel olan şey, zamanı düşünürken, zamanı kavram real olarak düşünebiliyoruz. Yani düşündüğümüz şey, var olan zaman, şimdi dediğimiz şey ve şimdinin doğası ortadan kalkmak. Ve geleceği kendi içine alıp onu şimdi yapmak. Yani gelecek şimdi ortadan kalktığı zaman sürekli olarak şimdiyi üretiyor. Çünkü ortadan kalkıp geleceği gelecek olduğu zaman geleceği şimdi yapıyor. Yani şimdi şey gibi görünüyor. Geleceği sürekli olarak yutan bir şimdi gibi görünüyor.
Aslında ve geçmişi de
geçmişi yutan, üreten bir şey gibi görünüyor.
Geçmişi de yutuyor.
Çünkü yutuyor mu, üretiyor mu? Bana üretiyor gibi geliyor. Yani geçmiş sürekli olarak şey. Sanki gelecek ortadan kaldırılıyor ve geçmiş ortaya koyuluyor gibi.
Üretiliyor, evet.
Bir bakıma üretiliyor. Geçmiş yutulmuyor. Gelecek sanki absorbe ediliyor, içine alınıyor ve yutuluyor. Şimdi bu zamanın realitesi. Real olan zaman aynı zamanda kavramla bir olmak zorunda. Çünkü zamanı kavramdan ayırırsak, zaman kavramı olmayan bir zamandan söz etmeye çalışırsak saçmalamış oluruz. Yani var olan zaman her zaman kavramsal zaman. Eğer zaman karakterini taşıyorsa, zaman niteliğini taşıyorsa onu kavramı sayesinde taşıyor. Her zaman realitesi, zamanın realitesi, zamanın kavramıyla örtüşmek zorunda. Yani ayıramayız.
Kavram olmaz. Sadece bir şimdilik olarak.
Kavram olan zaman ne olduğunu söyleyemeyiz.
Bir şey yapamayız.
Eğer zaman, zamanın realitesi, zamanın kavramından ayrılacak olursa, kavramsız bir realite, kavramsız bir zaman realitesi gibi bir şeyden söz edecek olursak o zaman saçmalamış oluruz. Çünkü ne olduğunu söyleyemeyiz. Belirsiz, niteliksiz bir şey. Bir realite, genel olarak realiteden söz edebiliriz. O zaman onun şu ya da bu olduğunu söyleyemeyiz. Genelde realite deriz. Ama real olan her şey, real olmanın yanında bir de kavram taşımak zorunda ki bir şey olabilsin. Yani uzay olabilir, bu zaman olabilir, nokta olabilir, tanrı olabilir, kültür olabilir, devlet olabilir, duygu olabilir, her şey olabilir. Ve her durumda real olması, yani zamanda ve uzayda olması ya da görgül olması aynı zamanda kavram taşımak zorunluluğunu getiriyor ya da kavramsal olmasını gerektiriyor. Yani
realite ve kavram... Demek benim onu düşünüyor olmam demek değil mi?
Real olması var olma yani, diye anlıyoruz. Var olma. Yani var belli olması olarak benim, var olma.
Ama var olması benim düşüncem bile söz konusu. Yani ben onu eğer zaman diyorsam...
Evet. Ama nesne.
Onu düşünüyorum
ama
ve...
Ama sen düşünmesen de nesne.
Ben düşünmesem de var ama ben ona zaman diyorsam o bir nesnelliği güzel içerisinde kendi düşüncemle örtüştürdüğüm için... onu
tabii,
var ediyorum.
Çok özel, çok özel. Yani bütün bu dediğimiz şey, benim şu anda düşündüğüm zaman, real dediğim zaman aslında bütün bunlar benim düşüncemde ve sizin her birinizin düşüncelerinde olan şeyler. Yani bütün bu konuşma aslında bilincin dışına çıkmıyor. Herkesin bilincinde. Sesler, hava dalgaları bu
yani
sözleri
yani
getiriyor.
Aynen de senin söylediğin
şey. Objekt.
Realizm denen şey
aynen definisyonu söylediğin şey. Realizm sadece yani realitenin varlığını söylemek durumunda. Yani senin demek istediğin şey sanırım objektif olması. Yani zaman kavramı aynı zamanda da nesneldir, objektiftir. Zamanın realitesi aynı zamanda bilinçten bağımsızdır. Bilinçten bağımsızlığı ileri sürdüğünüz anda nesnel idealist. Hegel'in terimiyle bu nesnel idealist oluyor. Bilincin dışında bir realiteden söz ettiğimiz anda ve bunun kavramlı olduğunu, kavramla bir olduğunu da kabul ettiğimiz durumda. Yani burada realizm ve idealizm... Yani görgücülükte şimdi şu var, görgücülükte kavram bilincin dışına çıkamıyor. Örneğin Kant'ta da kavram bilincin dışına çıkamıyor. Yani Kant'ın Arus'un eleştirisi... temel şeyi o. Kant kavramı şeyden üretiyor. Onların bir işlevi olarak getiriyor ve anlak öznel bir şey. Yani Kant'ın sisteminde düşünceler ya da kategoriler her zaman özneye sınırlı kalıyorlar. Ve hiçbir zaman kendinde şeye, realitede var olan, dışsal olarak var olan şeylere uygulanamıyorlar. Bunu yapmayın diyor Kant. Yani yapmanızı bir anlamı yok. Görgücülükte ise şöyle oluyor. Bunu takip edebileceğinizi sanıyorum. Yani görgücülük deneyimden türettiği için bilgiyi önce deneyimden dışarıdan izlenimleri alıyor David Hume. Bu izlenimler bunlar impressions diyor bunlara. Bunlar bilince geldikleri zaman sönük idealar, faint ideas olarak bulunuyorlar ve bizim kavram dediğimiz şeyler aslında bu izlenimlerden türeyen zayıf idealar.
John Locke'tan tabula rasa'dan ne farkı var?
Çok bir farkı yok. Evet. Yani John Locke doğrudan doğruya küt diye bir kavrama basılır diyor evet. Onların üzerine.
O David
Hume tüm araya şeyi sokuyor. Faint ideas, izlenim gibi bir takım
arabası var. Biraz daha yumuşatmış oluyor.
Yani aynı şey dediğim gibi temelde. O zaman diyor ki bu faint ideas'ın yani benim zihnimdeki zayıf ideaların bunlar platonik idealar değiller. Sıradan idealar, sıradan düşünce. Bunların diyor real hiçbir referansı yoktur. O yüzden görgücülük kesin ve kesin olarak öznel idealizm şeyinde kalıyor, düzeyinde kalıyor. Ve bu 20. yüzyılın bütün şeyleri, bu pozitivistleri, bilim felsefecileri, Thomas Kuhn'ları, Feyerabend'leri, ıvır zıvır ne kadar ayak takımı varsa evet. Hepsi orada. Bunlar düşüncenin şeyi. Yani sefilleri aslında. Ayak çünkü evet o şeyi anlayamıyorlar. Yani David Hume'un düşüncesine göre gerçekten dışarıya ama karşı tam bir kapalı
kişiler.
Buradan bunu bilimin dayanağı olarak görmek anlamsız bir şey. Olanaksız bir şey. Albert Einstein de aynı şeyi yapıyor. Yani bu görgücülüğü, bu sefil kuramı, göreli kuramının temeli olduğunu söylüyor.
Empirisizm
yani. Tabii. Yani buna övünerek söylüyor. Sanıyor ki o bilimsel. Ama görgücülük kavram dediğimiz şeyi ya da kategori dediğimiz şeyi deneyimden türettiği için, duysal algı yoluyla aldığı için onu zaten kavram olarak alamıyor. Impression olarak aldığını söylüyor diyebileceğim. Ve bu impressionlar bir kere daha deforme oluyorlar. Faint ideas'a dönüşüyorlar. Ondan sonra da diyor ki o faint ideas'la yani o faint mesela töz ideası ya da ego ideası ya da matter ideası böyle şeyler yoktur diyor. Açıkça bunu böyle yazıyor. Özdek, matter ya da substance denen şey ya da hatta ego denen şey bunlar diyor sadece şeydir. Tasarımlar ya da idealar, ideyalar. David Hume diyor tabii ki.
Dolayısıyla hiçbir değer de olmaz.
Bunların şeyleri yoktur diyor. Nesnel realiteye bir göndermeleri yoktur. Görgücülüğün en büyük meraklarından birisi Ralph Russell'ların bilmem onun gibi başkalarının dış realitenin varlığını tanıtlayabilmek. Acaba diyor ben bu sandalyeyi görmediğim zaman, algılamadığım zaman var mı? Yani dış dünyanın realitenin varlığını tanıtmak görgücülüğün temel problemi. Bu kuşkuculuk, bu saçmalık şey olarak görülüyor. Bilimin temeli olarak görülüyor.
Sandalyeyi kafasına indirirsin anlar var mı yok evet. Diye. Yani böyle bir şey söylemiyor mu?
O da şey diyecek, bütün bunlar subjektiftir diyecek. Sen subjektif olarak diyecektir. Benim kafama sandalye, subjektif sandalye subjektif kafama indirdin diyecek. Bütün hepsi diyecek.
Daha önce dinlerimlerin dolayısıyla öyle bir
şimdi Berkeley aynı şeyi ileri sürüyor. Esse est percipi diyor ve bunu çürütmek için bir İngiliz yolda yürürken taşa tekme atıyor. Yani şimdi bu insanları kızdırıyor. Bir şeyin var olması, onun algılanmasına bağlıysa o zaman çok saçma geliyor bu. Çünkü var olmayan, algılanmayan şey var olmayacak bu öncülüğe göre. Yani Berkeley'in öncülüğüne göre şey, var olmak için algılanmak gerekiyor. Şimdi ya da varlık algıya eşitleniyor ya da öznelliğe eşitleniyor.
Burada başka bir çarpı.
Tabii. Oradan pek çok çarpı çıkıyor. Yani şimdi bu mantıkta Hegel birkaç yerde gösteriyor. Bu kavramların aynı zamanda nesnel olduklarını iletiyor ve onu öznel ideal, yani kendi felsefesini öznel idealizmden ayıran faktörün ne olduğunu söylüyor. Klasik bu felsefede kavramlar şey değiller. Yalnızca öznel değiller, aynı zamanda nesnel referans taşıyorlar. Yani ben kuvvet dediğim zaman bu kuvvet yalnızca öznel düşünceme sınırlı bir kategori değil ama aynı zamanda real olan bir şey. Yani evrende kuvvet diye bir şey var ya da özdekte kuvvet diye bir şey var ve o kuvvet ve benim kuvvet kavramım bir ve aynı. Ki bu bilginin olana bilgi bu özdeşliği varsayıyor ya da bu eşitliği varsayıyor. Yani bizim kavramlarımızın nesnel olmaları gerektiğini varsayıyor. Bilginin olana bu. Kant bilgiyi bu anlamda yasaklıyor insana. Çünkü Kant'a göre kategoriler şey, öznel ve kendinde şeye, nesnel realiteye uygulanamazlar. Ve o zaman Kant'a göre bilimler de aslında realitenin ya da kendinde şeyin bilgisi değil ama anlayan kendi kendini bilmesinden başka bir şey değiller. Yani öyle nesnel bir bilim olana yok Immanuel
Kant'a
göre.
O zamanlar için her şey değişebilir.
Özel olduğu için...
yani ileride kavram.
Evet, yani ama değişmesin bile ne anlamı var?
Kendi kendini bilebilmesi için yine de bir başkasını ortaya koymuş olması gerekiyor. Yani kendi, çünkü bilmesi gereken şey kendi. Kendi varsa ille bir başkası
yani olması. Yani bunları biz gerekiyor. Niye zamanında anlayamadık? Buna bakmak lazım. Okuyoruz, Materyalizm Berkeley'yi eleştiriyor. Aa, gülüyoruz sonra. Haklı diyoruz Lenin. Ama Lenin'in kendi söylediği şeyler, materyalist olarak söylediği şeyler, görgücülükten gelen şeyler. Okuyorsunuz Lenin'in ampirokritisizmini, orada Berkeley'in ya da Debitum'un ya da Locke'un bilgi kuramı denen şey, epistemolojisi denen şey aynen kopya edilmiş. Ve onu onlara karşı kullanıyor. Yani onlardan aldığını onlara karşı kullanıyor. Bu gerçekten büyük bir aymazlık. Yani görgücülüğü eleştiriyorsun ve görgücülük yaparak eleştiriyorsun. Albert Einstein yine görgücülüğü eleştiriyor. Çünkü şey, Heisenberg'in kuramı görgücülüğe dayanıyor. Pozitivizm. Ama Albert Einstein, bu deha denen insan, o eleştirdiği şeyi kendisinin temel aldığının farkında değil. Einstein kendisi duysal algıyı ya da görgücülüğü temel alıyor. Bilim diyor, duysal algılarla kurulur. Onlara dayanır, onlar üzerindedir. Onları temel alır. Bunun sonucu şeydi, indeterminizmdi. Yani görgücülük hiçbir zaman determinizmi kabul edebilecek bir bakış açısı değil. İndeterminizmi kabul edebilecek bir bakış açısı. Ve Einstein'ın kendisi o görgücülük temelinde Heisenberg'e saldırıyor. Niye? Çünkü Heisenberg Tanrı zar atar diyormuş. Einstein'ın kendi temelleri ona izin veriyor. Einstein'ın temeline göre Tanrı zar atar. Yani olasılık düzleminde kalır insan bilgisi. Heisenberg de aynı şeyi söylüyor. Çünkü ama Heisenberg ne yaptığını bilerek söylüyor. Einstein tam bir şey gibi, ne derler ona, yani sarhoş gibi davranıyor. Çünkü kendi temeli, Einstein'ın kendine seçtiği temel, Heisenberg'in de bilinçli olarak seçtiği temelle aynı temel. Ve görüyorsunuz yani bu dünyanın en popüler fizikçisinin şeyi, tutumu. Daha birkaç hafta önce şeydi, yani o kitabında defalarca vurguluyor. Duysal algı üzerine dayanır diyor, görelik kuramına. ya da genel olarak bilim. Ve işte ben de diyor, Levitum'un görgücülüğünden yararlandım bu şeyi, temel aldım diyor bu genel görelik kuramını oluştururken. Ve ara şey, biraz ara versin. Olabilir.